Şimdi Marcos'un en uzun ve hareketli dolu bir bölümüne geliyoruz. Bu hareketlilik İsa'nın yaptığı işlerde değil, hem düşmanları hem de dostları tarafından ona yapılanlardadır. Onun ele verilme zamanı geldi. Yeryüzündeki hizmeti, Yeşaya peygamberin dile getirdiği boğazlanmaya giden bir kuzu gibi sözüyle sonucuna bağlanmak üzeredir. İnsanların eline teslim edilmeye veriyor kendisini. Betanyalı Meryem onu yağla mesider. Yahuda İsa'yı ele verir. Petrus, herkes seni terk etse bile ben seni asla terk etmem dediği bu kişiyi inkar eder ve Yahudilerin yüksek kurulu İsa'yı tutuklar. Bu anda İsa kendisini babanın iradesine teslim etmiştir. Bu bölümde, yani Markos 14. bölümde, çarmıhın gölgesine yaklaşan Tanrı sayar kişi kutsal yere girmekte olduğunu fark eder. Bu bölümde kulaçlanamayan derinlikler, tırmanılamayan yükseklikler vardır. Bu zaman döneminin hareketliliği Mesih'in canını anlatılmaz işkencelerle ezmektedir. Artık onun vakti gelmişti. Hatırlarsanız Kana kentindeki bir düğünde annesine daha vaktim gelmedi demişti. İşte sözünü ettiği vakit şimdi gelmiştir. Ve bu vakit bu bölümdedir. Bu ve bunu izleyen bölümde bizim tam olarak anlayamadığımız bir ortam vardır. Sanki cennet ve cehennem birbirine karışıyor. Sanki karanlık ve ışık aynı yönde seyrediyor. Doğruluk ve günah çarmıha gidiyor. Doğru kişi günah oluyor. Sanki şeytan bu vaktin egemeni kesilmiş, önüne geçilmez bir kararlılıkla İsa'yı çarmıha sürükleyip götürüyor. Ama aynı zamanda İsa'nın canımı benden kimse alamaz ama onu kendi isteğimle veriyorum sözü çarmıhta sonuçlandı diye bir zafer narasıyla gerçekleşiyor. Bu bölümün özeti şöyle. Yahudi din önderleri İsa'yı öldürmek için düzen kuruyorlar. Beytanyalı Meryem İsa'nın başını yağlamasıdır der. Yahuda İsa'yı ele vermek için anlaşıyor. İsa öğrencileriyle yiyeceği son Pasah yemeğini Rabbin ilk sofrası yapar. Petrus İsa'ya sadık kalacağını bildirir. İsa Getsemani bahçesinde dua eder. İsa ele verilip tutuklanıyor ve İsa kurulun önünde yargılanıyor. Petrus İsa'yı tanımadığını söyleyip onu inkar ediyor. Fısıh ve mayasız ekmek bayramına 2 gün kalmıştı. Başkahinlerle din bilginleri İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmenin bir yolunu arıyorlardı. Bayramda olmasın yoksa halk arasında kargaşalık çıkar diyorlardı. Markos 14, 1 ve 2. ayetler. Yahudilerin Pasah bayramı tarihlerindeki özel bir olayı kutlamak içindi. Bu bayramda, yani Pasah ya da Fısıh bayramında İsrailliler Tanrı buyruğuyla Mısır'daki kölelikten kurtulurken kapı süvelerini kanla sıvamak için sundukları kurbanı anarlardı. Zamanlama açısından Yahudi takviminin ilk ayının 14. gününe düşerdi. Yani bizim bildiğimiz Nisan ayının 14'ü. Musa'ya verilen ve Leviler kitabında kaydedilmiş olan yönerge İsrail halkına şu buyruğu verdi. Birinci ayda ayın 14. gününde akşamüstü Rabbin fısıhıdır. Bu ayın 15. gününde Rabbe mayasız ekmekler bayramıdır. 7 gün mayasız ekmekler yiyeceksiniz. Bu noktaya kadar Yahudi din önderleri İsa'yı öldürme amacındaydılar ancak şimdi kesin karar aldıkları belliydi. Sadece fırsat kolluyorlardı. Onlara kalsaydı Pasah bayramının sonunda bayramın kalabalığı dağıldıktan sonra onu öldürmek istiyorlardı. Mayasız ekmek bayramı 7 gün sürerdi. 7 günün sonunda İsrail ülkesinin her yerinden ve çeşitli ülkelerden gelmiş olan halk dağılmaya, kendi yerlerine dönmeye başlarlardı. Bir ayaklanma sorunu çıkmasın diye bu bayramın sonunu beklemek istiyorlardı. Ama böyle olmadı. Elçi Yuhanna'nın titiz bir zamanlamayla olayları anlatışına bakarsak, İsa tam Pasah yani fısıh kurbanının sunulduğu zamanda çarmıhta öldü. İsa Beytanya'da cüzzamlı Simon'un evinde sofrada otururken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içerisinde çok pahalıya sağlanan katıksız sümbül kokusunu getirdi. Kaymak taşı kabı kırıp içindekini İsa'nın başına döktü diyor 3. ayette. Yuhanna bu yağla meshetme olayının Pasah bayramından 6 gün önce yer aldığını yazar. O zaman Markos olayın Pasah bayramından 2 gün önce olduğunu mu yazıyor? Hayır. Markos'un yazma stilini incelersek göreceğiz ki zamanlamaya o kadar önem vermiyor Markos. Markos yağla meshetme olayının İsa'nın ölümüyle bağlantılı olduğunu düşünerek burada onu yazmış olmalı. Karanlık güçlerin İsa'ya saldırışı ile ben dünyanın ışığıyım diye kendini tanıtan İsa'nın karakter güzelliği arasında bir kıyaslama oluşturuyor. Markos zaman ayrıntılarına önem vermiyor ama hem karanlığın hem de aydınlığın olayları hızla çarmıha doğru ilerliyor. Beytanyalı Meryem ışıkla sevginin yolundan gelirken Yahuda'yı çürük ve karanlık güdüler harekete geçirdi. Ayrıca bu kadının Marta'yla Lazar'ın kız kardeşi Meryem olduğunu anlatan Yuhanna'ydı. Bu sümbül kokusu neden boşa harcanıyor diye için için öfkelendiler. Bu sümbül yağı 300 dinardan çoğa satılabilir. Karşılığı da yoksullara verilebilirdi. Böylece kadını kınadılar diyor 4 ve 5. ayetlerde. İlginç olarak Yuhanna başka bir ayrıntıyı dikkatimize sunar. Yuhanna bize bu itirazı başlatanın hain Yahuda İskariyot olduğunu yazar. Değerli dostum, bu konuda Yahuda'yı ve onun önderliği doğrultusunda hareket eden öğrencileri suçlamakla yetinemeyiz. Kendimizi yoklamalıyız. Dindarlık perdesi arkasına saklanıp kendi çıkarımızı düşünenler olmayalım. İsa ne diyor? Kadını bırakın. Niçin onu tedirgin ediyorsunuz? O benim için yararlı bir iş gördü. Çünkü yoksullar her zaman aranızda olacaktır. İstediğiniz zaman kendilerine iyilik edebilirsiniz. Ama beni her zaman aranızda bulamayacaksınız. 6 ve 7. ayetler. Evet, mümkün olduğu kadar yoksullara yardım etmeliyiz ama her şey sırasıyla. Rab ise yine gelip egemenliğini kuruncaya kadar hem yoksulluk hem de öbür sosyal bozukluklar devam edecektir. O yapabildiğini yaptı diyor İsa Mesih. Bu sümbül kokusunu bedenime dökmekle beni gömülmeye hazırladı. Doğrusu size derim ki sevindirici haber dünyanın neresinde yayılırsa bu kadının yaptığı işte anlatılacaktır, anılacaktır. Markos 14, 8 ve 9. ayetler. Dostum Meryem'in Rab ile güzel bir bağlantısı vardı. Sevgi bağlantısıydı bu. İsa onun hakkında o yapabildiğini yaptı dedi. Aslında Tanrı her birimizden bunu istiyor. Daha fazlasını değil. Meryem o anda Rabb'e olan sevgisinden dolayı ruhsal açıdan tüm öğrencilerden daha sezgindi. Mesih'i gömülmeye hazırladı. Düşünün bir an. Bu kadın dünya tarihini değiştirecek olan çarmıh olayının eşiğinde durup seyirci kalmadı. Önemli bir rol oynadı. Meryem'i kınayan bazı öğrencilerin işleri bile anılmıyor ki bu Meryem İsa'nın annesi Meryem değildir. Ama Meryem'in yaptığı bu iş sevindirici haberin İncil'in kopmaz bir parçası olmuştur. Mesih'in üzerine döktüğü güzel sümbül kokusu yüzyıllar boyunca kutsal ruh tarafından insan yüreklerine işlenmiştir. Meryem iman gözüyle Mesih'in çarmıhta çekeceği yoğun acıları ve onun ölümünü görmüş ve anlamıştı. Bu konuda kendimizi yoklamalıyız. Benim herhangi bir işim dünyaya yayılan güzel bir koku niteliğinde oldu mu? Göz kırpmadan değerli bir varlığımızı Mesih için, daha doğrusu başkalarına bereket olsun diye sarf ettik mi? Daha önce demiştim. Bu bölümde karanlık ve ışık birlikte Golgota'ya, çarmıha gidiyor. Şimdi bu güzel sevgi gösterisinin hemen ardından karanlık güçler harekete geçiyor. Markos şöyle yazdı. 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot, İsa'yı başkâhinlerin eline vermek için onlara gitti. başkahinler Yahuda'nın önerisini duyunca sevindiler ve kendisine para vaadinde bulundular. Yahuda, İsa'yı ele vermek için elverişli ortamı kollamaya başladı diyor Markos 14, 10 ve 11. ayetler. Nasıl bir adamdı Yahuda? Kararını vermiş, elverişli ortamı bekliyordu. Nedense Rabbisi ona ne yapacaksan tez yap demekle planlarını altüst ediyordu. Yahuda Ferisilere gidip şöyle demiş olmalı. Onu en iyisi hemen tutuklayın çünkü planımız bozuldu. Yapacağımı tez yapayım diye bana söyledi. Kent dışına gitmesi de mümkün. Böylece askerleri hemen alıp İsa'yı tutuklamaya gittiler. Mayasız Ekmek Bayramı'nın ilk günü Pasah kurbanını kestikleri gün öğrenciler İsa'ya sordular. Pasah yemeğini yemek için nereye gidip hazırlık yapmamızı istiyorsun? 12. ayet. Pasah bayramında ve bundan sonra 7 gün boyunca mayasız ekmek yenilirdi. Yahudilerin en önemli bayramıydı bu. Pasah kurbanı İsrailoğulları Mısır'dan çıkalı beri yüzyıllar boyunca her yıl kesiliyor, ileride sonsuz kurbanın kesileceğini, İsa'nın çarmıhta öleceğini simgeliyordu. Yüzyılların işaret ettiği an gelmişti. İsa öğrencilerinden ikisini görevlendirerek kente gidin dedi. Sizi testiyle su taşıyan bir adam karşılayacak, onu izleyin. Girdiği evin sahibine öğretmen, öğrencilerimle birlikte pasah yemeğini yiyeceğim oda nerede diye soruyor deyin. 13 ve 14. ayetler. Rabbisa bu sözleriyle insansal duasını sergiliyor. Aynı zamanda onu sevip onun için pasahı hazırlayanlar olduğunu sergiliyor. Rabbisa'nın her şeyi bilen olduğunu da sergiliyor bu. Bence Rab İsa'nın geçen 3 yıl boyu sunduğu hizmette onu izleyen biri ona pasah bayramını kutlamak için Yeruşalim'e gelince özellikle senin için hazırlanan bir oda var diye İsa'ya bu odayı sunmuştu. Rab için yapabildiğimiz çok şey var. Bu adamın yaptığı bunlardan birisidir. Markos'a göre İsa öğrencilerine birkaç ayrıntı daha verip dedi, o size üst katta düzenlenip hazırlanmış geniş bir oda gösterecek. İşte orada bizim için yemeği hazırlayın. Öğrenciler yola koyuldular. Kente vardıklarında onlara bildirdiği gibi her şeyi yerli yerinde buldular ve pasah yemeğini hazırladılar. 15 ve 16. ayetler. İsa Mesih pasah bayramını ödünç bir odada kutladı. Her şey onlar için hazırlanmıştı. Tek başlarına olsunlar diye ev sahibi de gelmedi. Bu güzel bir fısıhtı. Rab bu fısıh yemeğini ya da başka adıyla pasah yemeğini öğrencilerimle birlikte yiyeceğim demişti. Rabbimiz öğrencilerini o sıpayı almaya gönderdiği zaman da buna benzer bir şey görmüştü. Onlar her şeyi Rabbin belirttiği gibi buldular. Bu onun gücünü yani İsa'nın gücünü, yetkisini ve yeterliliğini ortaya koyar. Akşam olunca ise 12'lerle birlikte geldi diyor 17. ayette. Pasah bayramı güneş battıktan sonra başlardı. İsa gün ışığında Yeruşalim'e gelebilirdi ama akşam olunca geldi. Ele verileceğini biliyor ve onu tutuklamak isteyenlerce rahatsız edilmeden bu son akşam yemeğini öğrencileriyle birlikte yemek istiyordu. Her şeyin zamanı belirlenmişti. İsa zamanından önce tutuklanmak istemiyordu. Tutuklanması, çarmıha çakılması tanrısal zamanlamaya göre olacaktı. Sakin ve hemen hemen belirsiz biçimde bir başka tanrısal öz niteliği uyguluyor. İsa'nın zamanı ve olaylar üzerinde tam bir denetimi vardır. Bu sevgi dolu bir fırsattı. Onlarla birlikte fısıh yemeğini hiçbir geleneğe, göreneğe uymadan yedi. Bugün Batı dünyasında özellikle birçok kiliselerde Rabbin sofrasını yapmak bir töre haline gelmiştir ne yazık ki. İmanlılar topluluğunda yani kiliselerdeki yemekleri eleştirmek istemiyorum. Bu tür yemekler harika fırsatlar yaratabilir ya da çok iyi amaçlara hizmet edebilir. Ama bugün birçok yerdeki kilise yemekleri amacına uygun şekilde yapılmıyor. Toplanıp birlikte olmak harikadır ama Rab merkez değilse o zaman toplantıların özünü yitirdik demektir. Kilise yemeği Mesih'i merkez yapmak ve Mesih için toplanmak üzere bir fırsat olmalı. Fısıh yemeğinin amacı da tam buydu. Hep bir arada oturup yemek yerlerken İsa, doğrusu size derim ki içinizden biri beni ele verecek dedi. Benimle birlikte yemek yiyen biri. Öğrenciler üzüldüler. Bir ardı sıra İsa'ya soruyorlardı, yoksa ben miyim? 18 ve 19. ayetler. Her biri böyle bir şeye, yani İsa'yı ele vermenin imkansız olmadığını biliyordu. Dostum, yeri geldiğinde her tür kötülüğü yapabileceğinizi, yeri geldiğinde etiğe, ahlaka uymayan davranışlarda bulunduğunuzu, iyi insan değil, günahlı olduğunuzu, Rab'be sırt çevirmenizin mümkün olduğunu öğrenmediyseniz, fazla bir şey öğrenmediniz demektir. Bu hepimiz için geçerlidir. Hepimiz çünkü böyleyiz. Ne yazık ki günahlı ve kaybolmuş olduğunu görmeyenler var. Rab'be sırt çevirebildiğini öğrenmiş olmayan imanlılar da var. Her birimiz yoksa ben miyim diye sorabilirdi. İsa 12'lerden biri dedi. Benimle birlikte ekmeğini sağına banan. İnsanoğlu kararlaştırılan yolda gidiyor. Tıpkı kendisine ilişkin yazılmış olduğu gibi, ama insanoğlu kimin aracılığıyla ele veriliyorsa vay o adamın başına. O kişi hiç doğmasaydı kendisi için daha iyi olurdu. 20-21. ayetler. Evet, İsa'yı ele verme kararını Yahuda'nın kendisi şahsen almıştı. Ona büyük ayrıcalıklar tanınmıştı. İsa'nın kendisi onu şahsen seçmiş, 3 yıl İsa ile birlikte bulunmuştu. 41. mezmurun yazarı, ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile üzerime ökçesini kaldırdı diye yazarken, Kutsal Ruh'un verdiyesinde Yahuda'nın hainliğini gösteriyordu. Pasah bayramının anlamı yakında yerine getirilecek. Bu eski bayramın yerine Rab ise yeni bir bayram atadı. Ki bu Rabbin sofrasıdır. Yani Rabbin ölümüne geri bakan Rabbin sofrası. Ekmek İsa'nın ezilmiş bedenini simgeliyor. Hatırlarsanız İsa'nın çarmıhtayken bedeninin tek kemiği bile kırılmadı. İsa insanlara karşı olan sevgisinden bir toz parçası kadar ödün vermez. O akşam onlar yemek yerken İsa ekmeği alıp kutsadı. Sonra bölüp öğrencilerine verdi. Alın, bedenimdir bu dedi. Ardından bir bardak aldı, teşekkür sunduktan sonra onlara verdi. Hepsi içtiler. İsa bu birçoklar için akıtılan antlaşma kanımdır dedi. İşte size söylüyorum, bundan böyle bağın bu ürününden içmeyeceğim. Tanrı hükümranlığında tazesinden içeceğim güne kadar. Markos 14-22-25 ayetler arası. Bu parçadan birkaç önemli noktaya bakalım. Fısıh yemeğinde tek bir bardak sırayla sofrada oturanların birinden öbürüne sunulup 7 kere bardaktan içilirdi. Bu olurken büyük halel mezmurlar denilen bir mezmur ilahisi okunurdu. İşte bu tören sırasında ise Rabbin sofrası törenini kurdu. O içmek yerine Rabbin sofrasını yerleştirdi. Rabbin sofrası onun 2000 yıl önce çarmıhta yaptığına geriye bakar. Hezekiel aracılığıyla öğrendiğimiz gibi fısıh 1000 yıllık krallıkta yeniden yerine konulacak. Çünkü 1000 yıllık krallıkta Mesih'in gelişinin bir anıtı olacak. Mesih'i simgeleyen fısıh bayramı ileriye, onun geleceğine bakar. Hem ileri hem de geriye bakmaması için bir neden görmüyorum. Üstelik bu fısıhın gerçek anlamını krallık zamanında ortaya çıkardı. Elçi Pavlos, Pasahımız Mesih kurban edildi diyor. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada ise öğrencilerine hepiniz sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır, çobanı vuracağım, koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Galile'ye gideceğim. Petros ona, herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem dedi. Sana doğrusu söyleyeyim dediyse, bugün bu gece horoz 2 kez ötmeden sen beni 3 kez inkar edeceksin. Ama Petrus üsteleyerek, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Markos 14-26-31 ayetler arası. İlk olarak Simon Petrus tüm samimiyetiyle İsa'ya bağlı kalacağını beyan etti. Kendi zayıflığından habersizdi. Günümüzde çoğumuzun bu sorunu var. Zayıflığımızdan haberimiz yok. Şahsen inanıyorum ki bu psikolojide de ortaya çıkamaz. Kendinizi gerçekte görüp tanıdığınız yer Rabbin sözüdür. Elinizde olan tek aynadır bu. Yani Rabbin sözü bir ayna gibidir ve bizi olduğumuz gibi bize gösterir. Günümüzde birçokları herhangi bir bunalımda psikologlara koşar. Tabii psikolojinin belirli ölçülerde yararı vardır ama yeterli değildir. Örneğin psikoloji bir insanın sorununu, bunalımını ortaya çıkarabilir ama o sorunu, o bunalımı yüklenmez. İnsanın eksikliğini, zayıflığını gösterebilir ama insanı bina etmez. Tanrı sözü ise o sorunumuzla ya da zayıflığımızla, derdimizle kime gidebileceğimizi bize gösterir ve çözümü ortaya koyar. İsa Mesih, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin, ben size rahat veririm. Ben size dinginlik veririm dedi. Elçi Petrus da tüm kaygılarınızı, tüm sorunlarınızı İsa'ya verin, o sizi düşünür ve gereken desteği sağlar dedi. Dostum, hiçbirimiz insanın yüreğinin derinliklerini tanıyamaz. Ne tür günahkarlar olduğumuzu Rabbin sözünden başka hiç kimse bize gösteremez. Seninle benim sorunumuz budur. Bunu anlayınca Rabbin sözü bize gerçekte yardım edebilir. Biz Rabbin sözüne değer vermeden herhangi bir psikoloji uzmanına gidince o bizim bir sorunumuzu çözmede yardımcı olurken iki sorun daha ortaya çıkar. Sonuç ise ilk baştakinden daha beter olur. Açıkça konuşalım. Her sorunun tek ve kalıcı çözüm yolu Rabbin kendisidir. Ben kendi sorunlarımı kendimce çözeyim de o zaman Rab'be daha yakın olurum düşüncesiyle hareket etme. Hayır. Tam tersine siz Rab'be gidin. Asıl uzman olan en büyük doktor odur. Aynı zamanda Rabbimiz en büyük psikoloji uzmanıdır ve bizi çok iyi bilir ve tanır. O bizim yapımızı, varlığımızı bilendir. İnsanların sorunlarıyla, hastalıklarıyla para kazananlar çok. Oysa Rabbin sözü insanların sorunlarına, dertlerine kalıcı çözüm getirebilir. Her şeye egemen Tanrı'nın kendisi çözümdür. Keşke ona yaklaşıp kendimizi ona teslim etmeyi öğrenebilsek. Kötü bir çocukluğumuz olabilir ama dostum aslında her şeyimiz kötüydü. Ama bizi seven bir kurtarıcımız var. Ona gidebiliriz. Ne mutlu ona gidebilene. Bakın, bu kısa dönemde İsa'nın şahsında birçok peygamberlik sözü yerine gelmektedir. İsa her şeyi biliyor. Onların dağılıp kendisini terk edeceğini, Petrus'un onu inkar edeceğini hep biliyor. Petrus aslında buna karşı gelmeliydi. Değerli kardeşim, biz de birçok yönden Petrus'a benzeriz. Bu yüzden Rab ona geleceğini bildiriyor. Bunun yanında kendisine destek olacağını bildiriyor. Rab size de böyle zamanlarda destek olmak, size yardım etmek istiyor. Yaşadığımız en umutsuz ve kötü zamanda bile yanımızda olup bizlere destek olacaktır. Petrus'a da destek olduğu gibi.